Ayrım 17.
Sayfa 27. Ekonomik yaklaşımla girişimcilik. İktisat teorisi toplumların iki temel sorunuyla ilgilenmektedir. Toplumlar refah düzeylerini nasıl yükselteceklerdir? Refah artışı sağlanmadan nüfus arttığında kişi başına refah düşecektir. Bu nedenle yaşam standartlarını yükseltmek isteyen bütün toplumlar, toplam refahı sürekli olarak yükseltmeye yarayacak yolları bulmak zorundadır. Toplumlar üyeleri arasında refahı nasıl dağıtacaklardır? Eşit bir refah dağılımı şekli olmaksızın, toplumun küçük bir kesimi mutlu olacak, kalan kesimde ise istikrar sağlanamayacaktır. Parantez içinde Tosunoğlu 2003, sayfa 24. Bu temel iktisadi soruların cevaplanmasında kullanılan birçok iktisadi yaklaşım bulunmaktadır. Özellikle çağımızda girişimcilik olgusu bu soruların cevaplanmasında birçok ülkede önemli bir kaynak oluşturmuştur. Bu sorulardan hareketle girişimcilik olgusunun ekonomik temellerinin ele alınması gerekmektedir. Girişimcilik olgusunun ekonomik temellerinin tarihsel süreç içerisinde nasıl yer almış olduğunun genel olarak bilinmesi, konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Girişimciliğe ilk ve temel ekonomik teorik katkılar Fransız düşünürler tarafından yapılmıştır. Fransız ekolünün bu alandaki en önemli teorisyen ve yazarları Cantillon, J.B., Say, Turgot, Quesnay ve Baudu'dur. Girişimciliğin ekonomi içerisindeki rolünün ne olduğu konusunda ilk düşünceleri ortaya atan Cantillon'dur. Cantillon, ekonomiye etki eden ve onları biçimlendiren ekonomik unsurları üç gruba toplamaktadır. Kaynaklara sahip olan kişiler, parantez içinde o dönemin arazi sahipleri, bu kaynaklarla çalışanları bir araya getiren girişimciler ve istihdam edilerek iş yapan profesyonellerdir. Cantillon'a göre birinci ve üçüncü grup genelde pasif yani edilgen olup bir başkasının çaba ve gayretine ihtiyaç duyarlar. Girişimciler ise aktiftir yani etken ve bu iki grubu organize ederler. Ekonomideki gerçek ve önemli rolü de bu grupları yönlendiren girişimciler oynar. Parantez içinde TOP 2006 sayfa 50-51. Üretim araçlarının özel mülkiyete konu olduğu kapitalist sistemde mülk sahipleri belli başlı üç işlevi yerine getirirler. A. Mali sermayenin devreye sokulması, B. Üretim araçlarının koordinasyonu, işletmenin yönetimi ve işletilmesi, C. Yatırımlarla ilgili stratejik kararların alınması. Sermaye piyasaları gibi kurumların varlığı sayesinde mali sermaye sunumu ile diğer işlevler tamamen birbirinden ayrılabilmiştir. Girdilerin sağlanması ve rutin işletme işlevleri ücretli çalışanlara devredilebilirken, yatırım yapma ya da yapmama, yeni bir piyasaya girme gibi nihai kararlar ise hiçbir şekilde üretim araçları mülk sahiplerinden başkasına bırakılmamıştır. Karar verme pozisyonu ile iş adamının üstlendiği işleve de girişimcilik adı verilmektedir. Sıra sizde 4. Cantillon, ekonomiye etki eden ve onları biçimlendiren ekonomik unsurları nasıl gruplandırmıştır? İlk kez Cantillon, iş adamının emeği, üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleri ile bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendirmiştir. Cantillon'a göre tüccar gündelik piyasada çiftçiden belli bir fiyat üzerinden mallar satın alıp belirsiz fiyattan şehirde satabilir. Tüccarı bu girişime motive eden, elde etmeyi umduğu kârdır. Bu kâr, tüketim malları fiyatlarının şehirdeki dalgalanmalarının önceden belli olmaması nedeniyle belirsizdir. Geleceğin bugünden tam olarak bilinmeyişi nedeniyle, geliri risk içeren aktörü büyük bir titizlikle mercek altına alan Cantillon, girişimciliğin risk alma ya da risk üstlenme vasfını öne çıkarmaktaydı. Parantez içinde Alada 2001. Cantillon'dan sonra girişimciliğin açıklanmasına yönelik olarak üç temel yaklaşım ortaya çıkmıştır. Birincisi Alman ekolü, temsilcileri von Thünen, Schumpeter ve Baumol'dür. İkincisi neoklasik ekol, temsilcileri Marshall, Say ve Knight'tır. Üçüncüsü Avusturya ekolü, temsilcileri Menger, von Mises ve Kirchner'dir. Bu yaklaşımlar girişimcinin işlevini farklı açılardan açıklamışlardır. Neoklasiklere göre girişimcinin temel rolü, girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmaktır. Avusturya ekolü ise girişimcinin kar fırsatları yakalama yeteneklerini ön plana çıkarmaktadır. Bu yaklaşıma göre girişimcilerin önemli bir fonksiyonu karşılanmamış ihtiyaçları karşılamak ya da piyasa etkinsizliklerini ve eksikliklerini düzeltmektir. Schumpeterci ekol olarak da bilinen Alman ekolü ise girişimcinin bir değişim, reform ya da devrim yapması ön plandadır. Bu anlamda girişimcinin ekonomideki fonksiyonu yeni bir mal üretmek ya da mevcut ürününü yeni bir yöntemle üretmeye çalışmak gibi yenilikler ortaya koymaktır. Alman ekolünün Avusturya ekolünden temel farkı, Alman ekolü potansiyel yaratılmasına önem verirken, Avusturya geleneği ise bunun potansiyelin gerçekleştirilmesine önem vermesidir. Neoklasik ekolde, girişimcinin risk alan kapitalist yönetici fonksiyonları ön plandadır. Alman ve Avusturya ekolleri ise, girişimcinin yenilikçilik, aracılık faaliyetleri üzerine odaklanmaktadır. Parantez içinde Özden ve diğerleri 2009 sayfa 2-3. Fransız iktisatçı J.B. Say'dan itibaren girişimcilik dördüncü üretim faktörü olarak genel kabul görmüştür. Konu Schumpeter'in dinamik girişimcilik yaklaşımıyla daha büyük bir önem kazanmıştır. Schumpeter, dinamik girişimciyi, yeni tedarik kaynakları, yeni satış piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni organizasyon şekillerini uygulayarak eskiyi yeni ile değiştiren kişi olarak belirlemiştir. Girişimcileri sürekli bir yenilik süreci içinde, eskiyi terk edip daha etkin yeni yolları ve yöntemleri devreye sokarak yani yıkıcı yaratıcılık yaşayan kişiler olarak tanımlamış ve bu kişilerin ekonomik büyümenin en önemli aktörü olduğunu iddia etmiştir. Parantez içinde Durukan 2007 sayfa 28. Girişimcilikle ilgili ekonomik yaklaşımlarda genellikle açıklayıcı değişken olarak girişimcilik düşüncesi ve girişimcinin rolü üzerinde durulmaktadır. Bu anlamda ekonomik perspektifte girişimciyi anlayabilmek için bu kavramın farklı iktisat düşünürleri tarafından ne şekilde değerlendirildiği aşağıdaki tablo 2.1'de gösterilmiştir. Şimdi tablo 2.1 ile ilgili bilgileri size aktarıyorum. Önce iki tane not var. Tablo 2.1 ekonomik teori tarihinde girişimcinin rolü, kaynak Özkul G. 2007, kapitalist sistemin sürükleyici aktörleri Ekonomik Teoride Girişimciler, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayfa 344. Tablomuz 12 tane satırdan oluşmakta ve satırları sırayla okuyorum. Girişimci belirsizlikle ilgili riski üstlenen kişidir. Parantez içinde Cantillon, Tünen, Mill, Hawley, Knight, Mises, Cole, Schaeckel. İkinci satırımız, girişimci finansal sermayeyi arz eden kişidir. Parantez içinde Smith, Turgot, Böhm, Bawerk, Pigou, Mises. Üçüncü satır, girişimci bir yenilikçidir. Bodu, Bentham, Tünen, Schmoller, Zambart, Weber, Schumpeter. Başka bir satır, girişimci bir karar vericidir. Cantillon, Menger, Marshall, Wieser, Amasa Walker, Francis Walker, Keynes, Mises, Schaeckel, Cole, Schultz. Başka bir satır, girişimci endüstriyel bir liderdir. Say, Saint-Simon, Amasa Walker, Francis Walker, Marshall, Wieser, Sombart, Weber, Schumpeter. Girişimci bir yöneticidir. Say, Mill, Marshall, Menger. Girişimci, ekonomik kaynakların bir düzenleyicisi ve koordinatörüdür. Say, Walras, Wieser, Schmoller, Weber, Clark, Davenport, Schumpeter, Coase. Girişimci bir girişimin sahibidir. Quesnay, Wieser, Pigou, Hawley. Girişimci üretim faktörlerinin bir işverenidir. Amasa Walker, Francis Walker, Wieser, Keynes. Girişimci bir müteahhittir. Bentham. Girişimci bir arbitrajcıdır. Cantillon, Walras, Kirchner. Son olarak, girişimci alternatif kullanımlar arasında kaynakların bir tahsisçisidir. Cantillon, Kirchner, Schultz.